Ayrım 13, sayfa 232. Ella, Boston, 12 Haziran 2008. Bitirmişti nihayet. Aşk şeriatının sonuna varmıştı. Hem kitabı okumuştu, hem de yayın raporunu tamamlamıştı. Ella her ne kadar romanı hakkındaki düşüncelerini Aziz'le paylaşmaya can atsa da, bunun profesyonelce olmayacağı düşüncesiyle kendini tutmuştu. İş ve aşk birbirine karışmamalıydı. Önce kendisine verilen görevi tamamlamalıydı. Hatta Azize, kitapçıdan Rumi hakkında ne bulduysa aldığını, artık yatmadan önce her gece Mesnevi'den birkaç sayfa okuduğunu bile söylememişti. Yazarla olan etkileşimiyle roman hakkındaki çalışmasını titizlikle ayırmıştı. Ama Haziran'ın 12'sinde öyle bir şey oldu ki, iş ve aşk arasında çektiği sınırı ihlal etti. Ella Rubinstein o güne kadar Aziz'in neye benzediğini bilmiyordu. Nereden bilsin? Hiçbir fotoğrafını görmemişti ki. Aziz, internet sitesine çektiği fotoğraflar arasına kendi resmini koymamıştı. Doğrusu Ella, yazıştığı insanın neye benzediğini bilmemekten ayrı bir keyif almıştı ilk başlarda. Tipi, görünüşü önemli değildi. Ne Aziz'in fotoğrafını görmek istemiş, ne de ona kendi fotoğrafını gönderme ihtiyacı duymuştu. Böylesi daha iyi, daha gizemliydi. Ama zamanla merakı ağır basmaya başladı. Aziz'den aldığı mesajlara bir yüz yapıştırmak istiyordu. Onun kendisinden fotoğraf istememiş olması da tuhafına gidiyordu. Bu çağda, her şeyin görüntü odaklı olduğu bir dünyada, insanın tipini bilmeden bir başkasıyla dostluk etmesi, hele hele yakınlaşması mümkün müydü? Sonunda Ella, damdan düşer gibi bir gün, Aziz'e eski bir fotoğrafını yollayıverdi. Fotoğrafta verandada oturuyordu. Yanında sevgili gölge, üzerinde ince kumaştan mercan rengi bir elbise. Gülümsüyordu, yarı mesut, yarı buruk bir şekilde. Parmakları sıkı sıkıya yapışmıştı köpeğin tasmasına, ondan güç alırcasına. Tepelerinde gökyüzü yamalı bir bohça gibi açılmıştı. Griler, morlar, eflatunlar. En sevdiği fotoğraflarından biri değildi ama mistik bir hava vardı bunda. Ya da en azından öyle hissediyordu Ella. Fotoğrafı e-postayla iliştirip yolladı. Böylece bir anlamda Aziz'den de kendi fotoğrafını göndermesini istemiş oluyordu. Çok geçmeden geldi o fotoğraf. Ve işte Ella ilk o zaman gördü Aziz Z. Zahara'nın neye benzediğini. Uzak doğuda bir yerlerde çekilmiş gibiydi fotoğraf. Kadrajda bir düzineden fazla çocuk vardı. Hepsi kara saçlı, çekik gözlü, farklı yaşlarda. Ve ortalarında Aziz duruyordu. Uzunca siyah keten bir gömlek, siyah pantolon giymişti. İnce uzun bir burnu, sert hatları ama bir o kadar yumuşak ve şefkatli bir ifadesi vardı. Elmacık kemikleri çıkık, alnı genişti. Uzun kara saçları dalga dalga omuzlarına dökülmekteydi. Gözleri durgun bir yeşildi. Derinlerde bir yerde kendinden eminlik okunuyordu. Sağ kulağında tek bir küpe takılıydı, boynunda da güneş şeklinde bir kolye. Arkada gümüşü bir göl ayna gibi parlıyordu ve kadraja girmeyen, belki de orada olmayan birinin esrarengiz gölgesi alt köşeye vuruyordu. Ella fotoğraftaki adamın her ayrıntısını içine çekerken onu bir yerden tanıdığı hissine kapıldı. Çok garipti ama önceden tanışıyorlardı sanki. Birden durumu kavradı, onu kime benzettiğini anladı. Elbette ya! Azize Zahara, şaşırtıcı ölçüde Şems-i Tebrizi'yi andırıyordu. Romanda Rumi ile tanışmak için Konya'ya gitmeden evvel Şems nasıl tarif edilmişse, Aziz de aynen öyleydi. En azından sima olarak. Ella çok merak etmişti. Acaba Aziz Zahara, kitabındaki baş karakteri bilerek mi kendine benzetmişti? Tanrı nasıl insanları kendi suretinde yaratmışsa, bir edebiyatçı olarak Aziz de karakterlerini kendi suretinde yaratmayı istemiş olabilirdi. Ama bir başka olasılık daha vardı. Ya hakiki Şems-i Tebrizi romanda tarif edildiği gibi ise, şu durumda 800 sene arayla yaşamış iki erkek arasındaki benzerlik hayli şaşırtıcıydı. Acaba bu fiziksel benzerlik yazarın bilgisi ya da iradesi dışında mı gelişmişti? Ella bu açmaza kafa yordukça Tebrizli Şems'le Azize Zahara arasında basit bir edebi oyunun ötesinde bir yakınlık olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Keşfettiği benzerlik Ella'da beklenmedik iki etki yarattı. İlk olarak aşk şeriatını sırf hikaye açısından değil de farklı bir gözle. Şems-i Tebrizi'de gizlenmiş olan Aziz'i, yani baş karakterde gizlenen yazarı bulmak amacıyla yeniden okumaya karar verdi. İkincisi, Aziz'in kişiliği daha çok ilgisini çekmeye başladı. Kimdi bu Aziz? Neydi acaba hikayesi? Daha önceki bir mailinde İskoç olduğunu söylemişti. Madem öyle, neden bir doğulu Müslüman ismi benimsiyor, Aziz adını kullanıyordu? Peki gerçek ismi neydi? Zahara'nın bir anlamı var mıydı? Bunlar bir yana, sufi ne demekti? Sufilik tam olarak nasıl bir şeydi? Zihnini meşgul eden bir şey daha vardı. Arzu. Bir erkeği arzulamayalı, kendini kadın gibi hissetmeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki, bu duygunun neye benzediğini bile unutmuştu. Belki de bu yüzden kendiyle yüzleşmekte bu kadar geç kalmıştı. Ama işte şimdi tam karşısında duruyordu hakikat. Kuvvetli, kışkırtıcı, kural tanımaz bir çekim gücü. Ella fotoğraftaki adama baktıkça onu ne kadar arzuladığını gördü. Öyle beklenmedik, o kadar rahatsız edici bir arzuydu ki bu, dizüstü bilgisayarını çarçabuk kapadı. Mutfaktan uzaklaştı. Yoksa fotoğraftaki adam hayatına sızacak ya da daha beteri elinden tutup onu kadraja çekecekti sanki. Cengaver Baybars, Konya, 10 Temmuz 1245. Başlar ayak olmuş, ayaklar baş. Amcam Şeyh Yasin diyor ki, dünya her geçen gün yozlaşarak çürümekte. Asr-ı saadet bitti biteli, medeniyet tarihi yokuş aşağı inişten ibaret. Amcamı sayar, her konuda dinlerim. Ama bu hususta yanıldığını düşünüyorum. Zira bana sorarsanız, insanın olduğu her yerde savaş ve şiddet olmuş ve daha da olacak. Peygamber Efendimiz zamanında bile böyle değil miydi? O devirde husumetler yok muydu sanki? Mücadele ve cenk hayatın özünde var. Bak tabiata, aslan geyiği yer, leşini de akbabalar dedikler, geriye apak kemikler kalır. Zalimdir tabiat, bakmaz gözünün yaşına. Havada, denizde ve karada, her an her yerde büyük küçüğü, cabbar çelimsizi yutar. Bu sebeptendir ki hayatta kalmak için tek kaide var. Hasmından daha kurnaz ve daha kudretli olmak. Başın omzunun üstünde dursun, kalbin göğüs kafesinde atsın istiyorsan dövüşeceksin. Bu kadar basit. Ve dövüşüyoruz biz de. Bugün bu devirde en safımız bilebilir ki bu işin başkaca yolu yok. 5 sene önce Cengiz Han'ın barış anlaşması için yolladığı 100 elçi birden katledilince işler sarpa sardı. Cengiz Han öfkeden küplere binip İslam'a savaş açtı. Elçilerin niye öldürüldüğü hala bir muamma, kimse bilmiyor. Bazıları da Cengiz Han elçileri kendisi öldürdü diyor. Böylece saldırmak için bahane yaratmış. O kadarını bilmem. Tek bildiğim Moğolların Horasan'a 4 nala tarumar ettiği 5 sene içerisinde taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmadığı. Yetmezmiş gibi Köse Dağı'da Selçuklu ordusunu galebe çalıp Koca Sultan'a haraç vermeye, kendilerini biat etmeye zorladılar. Şayet Moğollar hepimizi silip süpürmedilerse sebebi bizi sevmeleri değil, boyunduruk altında olmamızı yeğlemeleri. Ta ezelden beri, yani Kabil Habil'e öldüreli savaşlar var. Ama şu kana susamış Moğol ordusu gibisini görmedik. Harp sanatını hatmeşmişler. Her biri farklı amaca hizmet eden envai çeşit silah kullanıyor, her bir neferi cevşenler kuşanmış, şeber, teber, şimşir ve kargıyla donanmış. Bir de zırh delen, bariyerleri geçen, zehir saçan, bedendeki en sert kemiği dahi kırabilen okları var. Bir taburdan diğerine ıslıkla haber salan oklar bile yapmışlar. Savaşta maharetleri öyle gelişmiş ki önlerine çıkanı ezip geçtiler. Buhara gibi yaşlı şehirler bile viraneye dönüştü. Hem derdimiz yalnız Moğollar değil ki. Haçlılar bir yandan, Bizans bir yandan, tabii bir de Şii-Sünni rekabeti var. Her yandan düşmanlar tarafından kuşatılmışken, barıştan ve huzurdan dem vurmak neyimize? İşte bu sebepten Mevlana gibi tipler sinirimi bozuyor. Herkesin onu bu kadar sevip sayması umurumda değil. Benim nazarımda korkağın teki. Evvelden iyi alim olabilir ama bugünlerde kafir şemsin dümen suyunda. İslam düşmanları heyyula gibi başımıza dikilmişken, Rumi gençlere ne nasihat veriyor? Edilgenlik, ödleklik. Nerede dert varsa deva oraya gider. Nerede yoksulluk varsa nimet oraya varır. Müşkül neredeyse cevap oradadır. Gemi neredeyse su orada. Öyleyse nasıl direnecek, ayakta kalacağız? Mevlana'nın cevabı hazır, sabrederek. Ensemize vursunlar, ağzımızdan lokmamızı alsınlar, öyle mi? Mevlana resmen teslimiyet öğütlüyor. Müslümanları aciz ve itaatkar bir koyun sürüsüne dönüştürmek istiyor. Diyor ki, her milletin bir nasibi ve bir mevsimi varmış. Ne yani, vaktimizin dolmasını mı bekleyeceğiz? Aşk dışında en sevdiği kelimeler sabır, uyum, huzur, hoşgörü, tevekkül, cici bici, şeker şerbet, ne etliye ne sütlüye bulaşan onca kuru laf. Ona kalsa hepimiz evde oturup düşmanların bizi kesmesini beklemeliyiz. Eminim o zaman deliğinden çıkar, enkaza bakıp ne yapalım, nasip böyleymiş, buna da şükür der. Bir de dedikodu duydum. Diyorlar ki garip garip laflar etmiş geçenlerde. Camiler, medreseler yıkılsın demiş. Bu nasıl laf böyle? Rumi henüz çocukken ailesiyle beraber Afganistan'dan kaçıp Anadolu'ya sığınmış. O dönemin kudretli zenginleri Selçuklu Sultanı'ndan açık davet almışlar. Rumi'nin babası da onlardan biriymiş. Karınları tok, sırtları pek, bir elleri yağda, bir elleri balda, Afganistan'ın keşmekeşinden çıkıp Konya'nın latif bağlarına sığınmışlar. Mazisi böyle olan adamın her şeyi hoş gör demesinden kolay ne ola? Daha geçen gün Şems-i Tebrizi'nin pazarda toplananlara bir hikaye anlattığını işittim. Demiş ki, peygamber halefi, eshab-ı kiramdan damadı Hazreti Ali, bir gün bir kafirle meydanda cenk ediyormuş. Ali tam Zülfikar'ı adamın kalbine daldıracakken, birdenbire kafir başını kaldırıp nefretle suratına tükürmüş. Ali hemen kılıcını bırakmış, derin bir nefes alarak yürüyüp gitmiş. Kafir şaşkına dönmüş. Ali'nin peşinden koşup, dur bir dakika, neden beni serbest bıraktın diye sormuş. Çünkü sana çok kızgınım demiş Hazreti Ali. Kafir hayret içinde sormuş. O halde neden beni öldürmezsin? Sen benim yüzüme tükürünce gururuma dokundu. Çok öfkelendim, nefsim tahrik oldu. İntikam almak istedim. Şayet seni öldürseydim, nefsime yenik düşmüş olurdum. Bu da hata olurdu. Ali böylece adamı azat etmiş. Kafir öyle duygulanmış ki, o günden sonra kendini Ali'nin hizmetine adamış. Zamanla kendi arzu ve iradesiyle Müslüman olmuş. İşte böyle hikayeler anlatmayı seviyor Tebrizli Şems. Peki onca laf salatasının altında ne telkin ediyor? Bırakın kafirler, münkirler, münafıklar tepenize çıksınlar, suratınıza tükürsünler. Aman siz hep alttan alın, yumuşak başlı olun. Bırakın ocağınıza incir ağacı diksinler. Yok öyle şey. İster kafir olsun, ister başkası, kimse tüküremez benim suratıma. Ella, Boston, 13 Haziran 2008. Belki bu soru sana tuhaf gelecek ama sormadan edemeyeceğim. Aziz, yoksa sen Şems misin? Romanında anlattığın karakterde sen de varsın, öyle değil mi? Sevgilerimle, Ella. Sevgili Ella, vaktiyle baba Samet bana şöyle demişti. Bu dünyadan bir Tebrizli Şems geçti. Hem de bir kez değil, yüzlerce kez. Her asırda yeniden gelir onlar. Ama Şems'i görecek, görüp de kıymetini bilecek Rumiler olmadıktan sonra neye yarar? Sen o yüzden Rumileri ara. Mesajını okuyunca bu eski nasihat geldi aklıma. Muhabbetle, Aziz. Sevgili Aziz, baba Samet de kim? Sevgiler, Ella. Sevgili Ella, uzun hikaye. Gerçekten bilmek istiyor musun? Baki sevgiyle, Aziz. Senin için zamanım var, anlatsana. Hasretle, Ella. Rumi, Konya 2 Ağustos 1245. Bila noksan, eksiksiz bir hayattır sürdüğün. Ya da öyle sanırsın. Alışkanlıklara ayak uydurur, tekrarlara kapılırsın. Şimdiye değin nasıl yaşadıysan, gene öyle yaşayacaksın sanırsın. Sonra beklenmedik bir anda biri çıkar gelir. Etrafındaki kimseye benzemez. Kendini bu yeni insanın aynasında görmeye başlarsın. Var olanı değil, sende eksik olanı gösteren sihirli bir aynadır o. Ve sen bunca zaman aslında hep bir eksiklik duygusuyla yaşadığını, bilmediğin bir şeye hasret çektiğini anlarsın. Şamar gibi iner hakikat suratına. Sana içindeki boşluğu gösteren bu kişi bir pir, üstad, arkadaş, yoldaş, eş ya da bazen bir çocuk olabilir. Önemli olan seni tamamlayacak ruhu bulmandır. Her peygamberin verdiği öğüt aynıdır. Sana ayna olacak insanı bul. İşte o ayna benim için Şems'tir. İnsan senelerce uğraşır, kendi sözlüğünü oluşturur. Önem verdiği her kavrama bir tanım bulur. Hakikat, mutluluk, güzellik, onur, itibar, sadakat. Hayatın her mühim dönemecinde şahsi sözlüğünü açar bakarsın. Vaktiyle yaptığın tanımları bir daha kolay kolay sorgulamazsın. Derken bir gün işte o yabancı gelir ve kıymetli sözlüğünü alıp fırlatır. Şimdiye değin sorgusuz sualsiz sahip çıktığın her tanım baştan yazılacak der. Bildiğin her şeyi unutma zamanı geldi. Şems'in bana ettiği budur işte. Emin olduğum her bilgiyi sildi. Beni hocayken yeniden talebe haline getirdi. Birini bu kadar sevdiğin zaman istersin ki ailen, arkadaşların, en yakınların da bu sevgiyi paylaşsın, onu sevsin. Nasıl hissettiğini anlamalarını beklersin. Böyle olmayınca şaşırır, incinir, gücenirsin. Ne yapayım da alemin Şems'i benim gözümle görmesini sağlayayım? Tarifi olmayanı nasıl tarif etmeli? Şems benim rahmet ummanım, lütuf güneşim. Aramızdaki dostluğun derinliği Kur'an'ın 4. okuması gibi. Ya içindesindir, kapılır gidersin, ya dışındasındır, neye benzediğini bilemezsin. Zahiren anlamak kabil değil, ancak yaşanınca var. Maalesef çoğu kimse kulaktan dolma bilgilerle hareket edip başkalarını yargılıyor. Onlara göre Şems asi bir derviş, serkeş, başıbozuk, ne yapacağı belli olmayan, güven telkin etmeyen biri. Yalan dolana ve dalavereye alışkın olanlar, Şems'in sivri ve dürüst dilini takdir etmekte zorlanıyor. Başkalarının yapmacık nezaket gösterdiği yerde Şems, inadına dobra dobra konuşuyor. Söyleyeceği ne varsa herkesin yüzüne söylüyor. Kimsenin ardından dedikodu yaptığını görmedim. Benim için Şems, koskoca kainatı çekip çeviren tılsımın zuhur etmiş hali. Şems'in kalbi bir kervansaraydır, git git bitmez. Odalarında gariban yolcular kalır, o kimseyi dışlamaz. Ben Şems'te ruhtaşımı buldum. Böylesi bir buluşma hayatta ancak bir kez olur. 37 yılda bir kez. Herkes bana Şems'i niye bu kadar sevdiğimi sorar. Nasıl cevaplayabilirim ki? Kim ki bu soruyu sorar, demek ki anlamaz. Kim ki anlar, zaten bu soruyu sormaz. Halife Harun Reşit'in hikayesi düştü aklıma. Mecnun'un Leyla'yı deli divane sevdiğini duyan halife, Leyla'yı pek merak edermiş. Mecnun'u bu kadar mest ettiğine göre, bu Leyla çok özel bir kadın olmalı dermiş kendi kendine. öyle bir kadın ki hemcinslerinden kat be kat güzel ve alımlı. Giderek merakı katlanmış, bildiği ne kadar Ali Cengiz oyunu varsa oynamış ki Leyla'yı dünya gözüyle bir kerecik görsün. En nihayetinde Leyla'yı bulup halifenin sarayına getirmişler, süsleyip püsleyip karşısına çıkarmışlar. Ne var ki Leyla peçesini çekince halife Harun Reşit hüsrana uğramış. Sanılmasın ki Leyla çirkinmiş ya da kötürüm veya yaşlı. Ama öyle sıra dışı bir cazibesi yokmuş açıkçası. Sayısız diğer kadın gibi o da noksanları, kusurları olan bir faniymiş işte. Halife hayal kırıklığını saklamamış. Leyla, Leyla dedikleri bu mu Allah aşkına? Mecnun bunun neyine vurulmuş ki? Alelade bir kadın. Ne farkı var ötekilerden? Bunu duyan Leyla gülmüş. Evet, ben Leyla'yım ama sen Mecnun değilsin ki, diye cevap vermiş. Sen beni bir de Mecnun'un gözlerinden görebilsen, sanma ki başka türlü aşk denen sırra erebilirsin. Peki, Halife Harun Reşit'in anlayamadığı şeyi, ailem, dostlarım, talebelerim anlayabilir mi? Şems'in ne kadar özel bir insan olduğunu göremeyenleri, onu nasıl tarif edebilirim? Ne yapsam da anlasalar Şems-i Tebrizi'yi görmek için kendi ön yargılı gözlerini bir kenara bırakıp Mecnun'un gözleriyle bakmaları gerektiğini. Aşık olmayana aşk kuru bir kelimeden ibaret, yarı palavra, yarı safsata. Aşık olmayan bunu anlayamaz, olansa anlatamaz. Öyleyse nasıl söze dökülebilir aşk, kelimelerden hükmünü yitirdiği yerde? Eskiden dil canbazı, kelime sarrafı, hitabet ustası, harflerin efendisi ve mana denizinin kaptanı deryası derlerdi bana. Ne tuhaf, ben ki o kadar rahat anlatır ve yazardım meramımı. Ben ki vaazlara, kitaplara, nutuklara alışkındım. Şimdilerde kelimelere itimadım kalmadı. Kimya, Konya, 17 Ağustos 1245. Birlikte çalışmayalı, Kur'an okumayalı o kadar uzun zaman oldu ki Efendi Mevlana'yı özledim. Kendimi ihmal edilmiş hissediyorum ama gene de ona kırgın değilim. Belki Rumi'yi ona kızamayacak kadar çok sevdiğimden, belki de Şems-i Tebrizi'nin nasıl bir albenisi, cazibesi, cezbesi olduğunu anlayabildiğimden. Galiba ben de Şems'in rüzgarına kapılanlardanım. Güne bakan çiçeği güneşi nasıl takip ederse, Rumi'nin nazarı da daima Şems'in üzerinde. Muhabbetleri öyle derin, öyle bariz ki, insan yanlarında kendini fazlalık gibi hissediyor. Evdeki herkesin bu durumdan memnun olduğunu söyleyemem. En başta da Alaaddin. Kaç kere yakaladım kızgın bakışlarını Şems'e yönelttiğini. Kerra da huzursuz ama ağzını açıp bir şey demiyor. Ben de neyin var diye soramıyorum. Herkes bir barut fıçısının üstünde oturmuş bekliyor. Ne tuhaf. Bütün bu gerilimin başlıca sorumlusu olan Şems, adeta hiçbir şeyden etkilenmeden ortamızda yaşıyor. Ya yarattığı huzursuzluğun farkında değil ya da umursamıyor. Bir yanım Şems'e kızıyor. Bizden Mevlana'yı çaldığı için onu affedemiyorum. Ama öbür yanım kapılmış çekimini. Onu daha yakından tanımaya can atıyor. Bir süredir bu karmakarışık hislerle bocalıyordum. Maalesef bugün yakayı ele verdim. İkindi namazından sonra duvardan Kur'an'ı indirdim. Kararlıydım, kendi başıma çalışacaktım. Eskiden, yani Şems bu eve gelmeden evvel, Mevlana ile haftada 3-4 gün çalışır, ayetleri iniş sırasına göre incelerdik. Ama madem şimdi bir hocam yoktu, madem altüst olmuştu hayatımız, bir sıra gözetme gereği duymadım. Bu yüzden rastgele bir sayfa açtım ve parmağımı koyduğum yere denk gelen ilk ayeti okudum. Bahtıma Nisa suresi çıktı. Ne tuhaf, koca kitapta içime dert olan ayeti açmıştım. Nisa suresi kadınlara karşı amansızdı. O yüzden bir türlü benimseyemiyordum. Ayeti bir kez daha okurken gidip efendi babamdan yardım istemek geldi aklıma. Mevlana belki benimle ders yapmıyordu ama bu, ona soru soramayacağım anlamına gelmiyordu ki. Böylece Kur'an'ı kaptığım gibi odasına gittim. Mevlana odasında yoktu. Onun yerinde Şems oturuyordu. Elinde bir tesbih, pencere kenarına yerleşmiş, gruba karşı durmuştu. Batmaya hazırlanan güneşin yalımları yüzünü yalıyordu. O ışıkta o kadar çekici ve gizemli görünüyordu ki gözlerimi kaçırmak zorunda kaldım. Şey, affedersin dedim heyecandan kekeleyerek. Efendiye bakmıştım, sonra gelirim. Dur biraz acelenle, az otur dedi Şems. Bir şey soracak gibi bir halin var. Belki bir faydam dokunur. Aklımdakini ona aktarmada bir mahzur görmedim. Kur'an-ı Kerim'deki bir sureyi anlamakta güçlük çekiyorum dedim tereddütle. Şems kendi kendine konuşurcasına mırıl mırıl cevap verdi. Kur'an taze bir gelin gibidir kimya. Onu okumak isteyen kişi yanına itinayla yaklaşmazsa o da kapanır, katiyen açmaz peçesini. Ne demek istediğine kafa yorarken Şems aniden soru verdi. Hangi sureymiş takıldığın? Nisa suresi dedim yavaşça. İçime sinmeyen birkaç husus var orada. Bazı yerlerde erkeklerin kadınlara üstün olduğu yazılı. Hatta kocaların karılarını dövebileceğini söylüyor. Öyle mi? Bak sen. Şems öyle abartılı bir hayretle tepki vermişti ki, ciddi mi yoksa alay mı ediyor anlayamadım. Bir süre hiçbir şey demeden karşılıklı durduk. Derken Tebrizli Şems ezberden okumaya başladı. Erkekler kadınlar üzerinde hakim dururlar. Çünkü bir kere Allah birini diğerinden üstün yaratmış ve bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar. Bunun için iyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın korumasına emrettiği şeyleri kocalarının yokluğunda da korurlar. Serkeşlik etmelerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince, önce kendilerine nasihat edin, sonra yataklarında yalnız bırakın, yine dinlemezlerse dövün. İtaat ettikleri halde onları incitmek için bahane aramayın. Çünkü Allah çok yüksek, çok büyüktür. Ayetin tamamını okuduktan sonra Şems gözlerini açtı. Bana baktı, belli belirsiz bir tebessüm yayıldı dudaklarına. Derken bir kez daha başa döndü. Erkekler kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Şundan ki Allah, insanların bazılarını bazılarından üstün kılmıştır ve erkekler mallarından bol bol harcamışlardır. İyi ve temiz kadınlar saygılıdırlar. Allah'ın kendilerini koruduğu gibi gizliliği gereken şeyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin. Sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve nihayet onları evden çıkarın, bulundukları yerden başka yere gönderin. Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah çok yücedir, sınırsızca büyüktür. Ne dersin Kimya? Sence bu ikisi arasında bir fark var mı diye sordu Şems. Evet var dedim. Aynı ayetin iki farklı yorumunu okudun. Dokuları nasıl da farklı? Birincisi evli erkeklere karılarını dövme izni veriyor. İkincisi en kötü durumda uzaklaş ya da uzaklaştır diyor. Aralarında epey fark var. Niye böyle? Niye böyle, niye böyle diye tekrarladı Şems. Ve birden başka bir konuya geçti. Söylesene Kimya, hayatında hiç nehirde yüzdün mü? Gözümün önüne çocukluk günlerim geldi. Toros dağlarının buz gibi soğuk suları. Kız kardeşimle kaç öğleden sonra dağ pınarlarında yüzmüş, şen şakrak gülmüş eğlenmiştik. Gözlerim doldu, yüzümü çevirdim. Şems'in zaaflarımı, zayıflığımı görmesini istemiyordum. Bir nehre uzaktan bakınca insan zanneder ki tek bir akıntı var dedi Şems. Ama suya daldın mı birden fazla olduğunu anlarsın. Irmakta nice akıntı gizlidir. Hepsi ahenkle ama ayrı ayrı akar. Şems-i Tebrizli bunu dedikten sonra yanıma vardı. Çenemi tutup başımı kaldırdı. Böylelikle beni o dipsiz, o zifiri kara, o ruh dolu gözlerine bakmaya zorladı. Kalbim bir an duracak gibi oldu. Nefes bile alamadım. Kur'an çağıl çağıl bir nehirdir dedi. Uzaktan bakana tek bir akıntı gibi görünür. İçinde yüzene ise dört ayrı ırmak. Balık türlerini düşün Kimya. Kimi balık sığ suda yaşar, kimi derinlerde. Biz insanlar da böyleyiz. Fıtratımızda, kavrayışımıza göre şu veya bu katmanda kalıyor, orada yüzüyoruz. Sanırım anlamadım dediysem de anlamaya başlamıştım. Kıyıya yakın yüzmeyi sevenlere Kur'an'ın zahiri katmanı kâfi gelir. Ne yazık ki insanların çoğu böyledir. Ayetleri kelime manasıyla alırlar. Bazıları Nisa suresini okuyunca erkeklerin kadına üstün yaratıldığı sonucuna varırlar. Ne görmek isterlerse onu görürler. Peki ya diğer akıntılar diye soracak oldum. Şems hafifçe duraladı. Gayri ihtiyari ağzına takıldı gözüm. Dudakları pembe ve biçimliydi. Ağza davetkar bir saklı bahçeydi. Üç akıntı daha var. İlkincisi ilkinden derindir ama yine de yakındır yüzeye. İnsan şuuru genişledikçe kitaba daha çok vakıf olur. Fakat bunun için metnin derinliğine dalman gerekir. Balıklama. Onu dinlerken kendimi hem bomboş hissediyor hem doluyordum. Peki içine dalınca ne olur diye sordum. Üçüncü akıntı batıni katmandır. Nisa suresini gönül gözün açık okursan göreceksin ki ayet kadınlarla erkekler hakkında değil, kadınlık ve erkeklik hakkında. Tasavvufta fena ve beka kadınlık ve erkeklik hallerine tekabül eder. Ve her birimiz, buna senle ben de dahiliz, içimizde taşırız kadınlık ve erkeklik hallerini farklı farklı nispetlerde. Ne zaman ki ikisine de kucak açarız, barışık ve bütünleşmiş oluruz. Yani bende erkeklik mi var? Elbette, kadınlık da var, erkeklik de. Gülmeden edemedim. Peki ya efendi Mevlana, ya o? Şems'in yüzü tebessümle aydınlandı. Her erkekte en az bir dirhem kadınlık mevcuttur. Her kadında bir nebzede olsa erkeklik. Ya kazak erkekler diye sordum, kabadayılarda kadınlık olur mu hiç? Şems bir sır paylaşırcasına göz kırparak, bilhassa onlarda olur kimyacım dedi. İnan bana, bilhassa en çok erkek oğlu erkek geçinen kabadayılarda. Bir genç kız gibi kıkırdamak üzereydim ki dudaklarımı ısırdım, kendimi tuttum. Şems bu kadar yakınımdayken kalbim daha hızlı atıyordu. Tuhaf bir adamdı. Sesinde müthiş bir ahenk vardı. Elleri ince ve zarifti. Bakışları güneşten fışkıran bir huzme misali değdiği yeri canlandırıyordu. Yanındayken hem gençliğimi hissediyor hem anaç duygularla doluyordum. Onu korumak, kollamak istiyordum. Gerçi bunu nasıl yapacak, onu neden koruyacaktım kestiremiyordum. Şems elini omzuma koydu. Yüzü yüzüme öyle yakındı ki nefesinin ılıklığı tenimi okşuyordu. Bakışlarında şimdi yepyeni, rüyada gibi bir hal vardı. Usulca dokundu yanağıma. Tenimdeki parmak uçları yanan bir kandil gibi sıcacıktı. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım. Derken parmakları yüzümde aşağılara kaydı, alt dudağıma uzandı. Başım döndü, gözlerimi kapadım. Heyecandan titriyordum. Ama Şems dudağıma değer değmez elini çekti. "Artık gitsen iyi olur can kimya," dedi kısık bir sesle. İsmimi hüzünlü bir kelime gibi telaffuz etmişti. Koşarcasına dışarı fırladım. Başım hala dönüyor, yanaklarım yanıyordu. Ancak odama dönüp döşeye sırtımı dayadığımda gözlerimi tavana dikip acaba Şems beni öpseydi nasıl olurdu diye heyecan içinde düşünürken şafak attı. Aklım o kadar başımdan gitmişti ki ırmaktaki dördüncü akıntıya, Kur'an'ın daha derin katmanına nasıl varacağımı sormayı unutmuştum. Sahi neydi o katman? İnsan öylesi bir derinliğe nasıl ererdi? Ve o kadar derinlere dalanlara ne olurdu? Bir daha geri gelebilirler miydi? Sultan Veled, Konya, 4 Eylül 1245. Biraderimin hallerinden endişe etmeye başladım. Gerçi Alaaddin hep böyleydi. Böyle tez canlı, denişmen ve alıngan. Çocukken de tepesi çabuk atardı. Ne var ki son zamanlarda hep gergin, hep diken üstünde. Anında öfkeleniyor. Adeta çatacak yer, kavga edecek hasım arıyor. En ufak bir meselede heyheyleri geliyor. O kadar asabi ki sokaktaki çocuklar bile uzaktan onu görünce kaçışıyorlar. Yaşı daha 17 ama sürekli kaşlarını çatmaktan yüzünde yaşlı insanlar gibi çizgiler oluştu. Daha bu sabah ağzının yanında yeni bir kırışıklık fark ettim. Sürekli dudağını büzdüğünden olacak. Bugün tam kendimi çalışmaya vermiş, babamın yazılarını temize çekiyordum ki arkamda belli belirsiz bir ses işittim. Alaaddin'di. Alt dudağını ısırmış, göz ucuyla yazdıklarıma bakıyordu. Kim bilir ne zamandır ses etmeden arkamda durup beni izliyordu. Gözlerinde sıkıntılı bir bakışla ne yaptığımı sordu. Babamın eski bir risaletinin suretini çıkarıyorum dedim. Tüm sohbetlerini temize çekip kopyalamak niyetindeyim. Alaaddin yarı alaylı baktı. Ne faydası olacak ki diye sordu. Anlamıyor musun? Babamız ders vermeyi de vaazları da bıraktı. Artık medresede müderrislik de etmiyor. Tüm mesuliyetlerini bir kenara attı. Boş yere uğraşıyorsun. Geçici bir durum bu diye sözünü kestim. Zamanı gelince eminim yeniden ders vermeye başlar. Sen kendini kandırmaya devam et. Görmüyor musun? Babamın Şems'ten başka kimseye ayıracak vakti yok. Adam sözde abdal olacak. Evimize kök saldı. Alaaddin alaylı bir eda ile güldü. Benim de ona eşlik etmemi bekler gibiydi ama ben ağzımı açmayınca susup sinirli sinirli odada volta atmaya başladı. Dedikodular aldı başını gitti. El alemin ağzı torba değil ki büzesin diye devam etti. Herkes aynı soruyu soruyor. Nasıl oluyor da çapulsuz dervişin teki koskoca bir alimi parmağında oynatıyor? Babamızın itibarı çölde kar tanesi gibi kaldı. Eğer bir an evvel kendine çeki düzen vermezse tek bir talebe bile bulamayacak. Kimse onu hoca diye istemeyecek. Hani hakları da yok değil. Kardeşime baktım. Bıyıkları yeni terlemişti ama el kol hareketleri, konuşma biçimi, her şeyiyle erkeklik taslıyordu. Geçen seneden bu yana ne kadar değişmişti. Gizli bir sevdası olduğunu, birine gönlünü kaptırdığını biliyor ama kime abayı yaktığını soramıyordum. En yakın arkadaşlarının ağızlarını aramış ama onlardan da bilgi alamamıştım. Alaaddin, biliyorum Şems'i sevmiyorsun ama evimizde misafirdir, hürmet etmek gerekir. Hem sen neden el alemin dediğine kulak asıyorsun? Pireyi deve yapmanın anlamı yok. Bu sözler ağzımdan çıkar çıkmaz pişman oldum. Fazla tepeden konuşmuştum ama laf ağızdan çıkmıştı bir kere. Alaaddin saman gibi alev almıştı. Pireyi deve yapıyorum ha dedi Alaaddin. Başımıza gelen felakete pire mi diyorsun? Nasıl bu kadar kör olabilirsin? Bir sayfa daha aldım elime. Narin satını okşadım. Babamın kelimelerinin suretini çıkartıp bu sayede ömürlerinin uzamasına yardımcı olduğumu düşünmekten mutlu oluyordum. Aradan bir asır bile geçse insanlar babamın öğretilerini okuyup feyz alabileceklerdi. Nesilden nesle bu malumatın intikalinde ufak da olsa bir payım olması gurur veriyordu. Alaaddin usulca yanıma dikildi. Yaptığım işe karamsar, kasvetli gözlerle baktı. Bir an için yüzünde baba sevgisine muhtaç bir çocuk gördüm. O an anladım ki Alaaddin'in kızdığı gerçekte Şems değildi. Babamdı. Alaaddin kızgındı babama. Kendini yeterince koruyup kollamadığını düşünüyor ve tüm itibarına rağmen annemizi genç yaşında alıp götüren ölüm karşısında çaresiz kalmış olmasını kabullenemiyordu. Herkes diyor ki Şems babamıza büyü yapmış diye mırıldandı Alaaddin. Diyorlar ki Şems'e haşhaşiler yollamış. Haşhaşilermiş diye çıkıştım. Sen de bu saçmalıklara inanıyorsun öyle mi? Haşhaşiler mevzul miktarda uyuşturucu kullanıp suikastler düzenlemeleriyle nam ve korku salmış bir mezhepti. Ortalığa dehşet saçmak için nüfuzlu kimseleri hedef seçer, kurbanlarını ulu orta katlederlerdi. Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin çadırına girip başucuna zehirli bir tatlı bırakacak kadar ileri gitmişlerdi. Tatlının yanına bir de pusula iliştirmişlerdi. Gözümüz üstünde. Ve Selahaddin Eyyubi, yani Haçlılara karşı cesaretle savaşıp Kudüs'ü geri alan ve kimseden korkusu olmayan o muhteşem kumandan, Haşhaşilerle mücadeleye cesaret edememiş, alttan almıştı. İnsanlar nasıl olur da Şems'in bu korkunç örgütle alakası olduğunu düşünürlerdi. Elimi Alaaddin'in omzuna koydum. Hem bilmez misin, Haşhaşiler artık eskisi gibi değildir. Çoktan dağıldılar. Sadece isimleri kaldı yadigar. Devir değişti. Alaaddin bu ihtimali düşündü. Evet ama diyorlar ki Hasan Sabbah'ın üç sadık kumandanı takipten kaçmayı başarmış. Alamut Kalesi'nden gizlice çıkmış ve gittikleri her yere bela götürmeye and içmişler. Bunlardan biri Konya'ya gelmiş. Bence o Şems işte. Artık sabrım taşmak üzereydi. İnsaf et. Hadi de ki Şems Haşhaşi lideridir. Peki ne demeye babamızla uğraşsın? Çünkü nüfuzlu kişilerden nefret ediyor ve kargaşa yaratmayı seviyorlar. Babam da itibarlı biri değil mi? En azından bir zamanlar öyleydi diye tersledi Alaaddin. Hayal ürünü suçlama ve entrikalara kendini öyle kaptırmıştı ki anlattıklarının heyecanından yanakları al al olmuştu. Onunla konuşurken daha dikkatli olmam gerektiğini fark ettim. Bak kardeşim, insanlar düşünmeden ağızlarına her geleni söyler. Bu tür rivayetleri ciddiye alma. Zihnini şüpheden garezden temizle. Görmüyor musun, seni zehirliyor. Alaaddin gücenmiş bir eda ile burnundan soluduysa da bir şey demedi. Şems'i sevmek zorunda değilsin ama babamızın hatırı için birazcık saygı göster diye ekledim. Alaaddin dikkatle, sitemle bana baktı. Belki de kardeşim sadece Şems'e kızgın ya da babama kırgın değildi. Benim de onu düş kırıklığına uğrattığımı düşünüyordu. Sanki Şems'e kıymet vermem zayıflık ve pısırıklıktı. Babamızın gözüne girmek için her şeyi görmezden gelip yaltaklanıyordum ona göre. Belki vehimdi benimkisi ama yine de kalbim kırılıyordu. Yine de ona kızamıyordum. Ne de olsa küçük kardeşimdi. Ona baktığım zaman ara sokaklarda kedi kovalayan, yağmur birikintilerine dalıp ayağını çamura bulayan, bütün gün yoğurtlu ekmek kemiren oğlan çocuğunu görüyordum. O hafif tombul, yaşına göre bir parça kısa boylu çocuk, annesinin vefat haberini duyduğunda damla gözyaşı dökmemişti. Haberi alınca tek yaptığı başını eğip ayaklarına bakmak olmuştu, çarıklarından utanırcasına. Dudaklarını büzmüş, öylece kalmıştı. Keşke ağlayıp feryat edebilseydi. Keşke her şeyi bu kadar içine atmasaydı. Hatırladın mı? Bir keresinde sokakta çocuklarla kavgaya tutuşmuştun diye sordum. Hani eve ağlayarak dönmüştün, burnun kanıyordu. Rahmetli annem o zaman sana ne demişti? Alaaddin'in yüzü aydınlandı ama cevap vermedi. Annem demişti ki, birine kızar ya da kırılırsan, kafanda o kişinin çehresini sevdiğin birinin çehresiyle değiştir. Peki Şems'in çehresiyle annemizinkini değiştirmeyi denedin mi? Belki böylece onda sevecek bir şeyler bulursun. Kırık bir tebessüm belirdi Alaaddin'in yüzünde. Bir süre asılı kaldı dudaklarında. Yüreğim eridi. Kardeşimi kucakladım. O da bana uzun zamandır ilk defa sıkı sıkı sarıldı. İşte o an sandım ki her şey düzelecek. Şems'le arasını yapacak. Sandım ki evimiz o eski ahengine kavuşacak. Meğer ne safmışım. Herhalde daha fazla yanılamazmışım.